Ayrım 20.
Bu kez de ocak ağalarını yatıştırmayı amaçlıyorlardı. Onların kışlalara gitmesini Valide Sultan emretmiş bulunuyordu. Sadrazamın yatıştırıcı telkinlerini Bektaş Ağa benzeri görülmemiş bir gurur içinde karşılıyordu. Bektaş Ağa sadrazama adeta tepeden bakarak, "Paşa kardeş, sen fena bir iş yaptın. Niçin mührü hümayını kabul ettin ve seni kim sadrazam yaptı?" diyerek hoşnutsuzluğunu ve kızgınlığını dile getiriyordu. Zira Abaza Siyavuş Paşa'nın sadarete getirilmesi, başta Arnavut Bektaş Ağa olmak üzere ocak ağalarının ve çoğunlukla Arnavut asıllı ocakların tesis ettiği alternatif otoriteyi hedef alıyordu. Siyavuş Paşa Bektaş Ağa'nın karşısında adeta aşağıdan alıyordu. Kendisine iki kez önerilen bu makamı her defasında reddettiğini, bu kez kabul etmek zorunda kaldığını belirtiyordu. Bektaş Ağa aynı mağrur ifadeyle Siyavuş Paşa'ya hitap ediyor ve aynı zamanda gözdağı veriyordu. Arnavut Ağa şunları söylüyordu. "Öyleyse güzel, Cenab-ı Hak mükafatını versin. Lakin bizimle istişare etmezsen hiçbir iş göremezsin." Hammer adı geçen eser cilt 10 sayfa 183. Ancak paşa ağanın bu tehdidini metanetle göğüslüyor. "Ben padişahın emrine göre hareket ederim. Benim ve sizin boynunuz padişaha karşı kıldan ince olmalıdır." diyerek merkezi otoritenin üstünlüğünü ocak ağalarına kabul ettirmeye çalışıyordu. Nitekim ocak ağaları ertesi gün yapılacak divan toplantısını tehdit edebilecek göstericilere karşı korumak üzere adamlarını silahlandırıyorlardı. Zabıta müdürü yani asesbaşı, erbab-ı kıyamın azimetini men üçün askerleriyle birlikte saraya giden sokağın methalini tuttu. Saraya gitmek için 3 talaka şart etmiş olduğunu beyan ile hiç olmazsa saray kapısına kadar gidip de dönmek isteyen bir asiyi yeniçeriler zabıta müdürün emri üzerine kılıç ile vurarak elini kestikten sonra öldürdüler. Birkaç kişi daha katlolundu. Dükkanlar açılsın emriyle sokaklarda dolaşan dellalları halklaşlarla def ettiler. Lakin sadrazam ve müftü nihayet esnafı hali sükûna avdetle alışverişleriyle iştigal etmeye ikna eylediler. Hammer adı geçen eser cilt 10 sayfa 183. Böylece esnaf ile ocaklar arasında baş gösteren husumet bu olaylar sonucu derinleşiyordu. Osmanlı tarihinde mafyoz suç örgütlerine karşı ilk esnaf ayaklanması böylece ocakların silahlarıyla bastırılıyordu. Bir başka ifadeyle esnafın başlarını istediği ocak ağaları kendilerini hedef alan olayların üstesinden geliyor, ayaklanan esnaf ise Arnavut ocak ağalarının gazabına uğrayarak tekrar sosyal yaşamın geri planına itiliyordu. Fakat bu bastırılış ve geri plana itiliş 18. yüzyılın başına daha büyük bir patlamaya dönüşecek ve çok kan dökülecekti. Mafyoz hesaplaşma. Ocak ağalarına karşı harem ağaları. 17. yüzyılın ortasında ocak ağalarının merkezi otoriteyi tam anlamıyla ipotek altına aldıkları anlaşılıyor. Bunların kalenderi Bektaşi devşirme geleneksel anlayışı doğrultusunda celali ahlakını şehre, hatta imparatorluğun baş şehrine indirdikleri görülüyor. Dahası bu doğrultuda mafyoz karakterli çıkar gruplarının organize olarak kara para üreten bir düzen kurması, Arnavut ocak ağalarının alternatif otoritelerini gayri yasal şekilde sistemleştiriyordu. Merkezi mutlak otorite kendi üzerindeki zorba haşere ocaklı otoritesini nasıl kırıyordu? Merkezi otoritenin bünyesinde yaşam bulan bu mafyoz otoritenin sistem dışı bırakılması kalıcı olabiliyor muydu? Bu soruları yanıtlamadan önce bazı genel saptamalar yapmak ve yanıtları bu saptamalar doğrultusunda oluşturulan zemine dayandırmak gerekiyor. Unutmamak gerekir ki Osmanlı mutlakiyet rejimi doğrudan doğruya sultan halifenin kişiliğine dayanıyordu. Dolayısıyla sistemin iyi veya kötü işlemesi sultan halifenin kişiliğine, karakterine ve eğilimlerine bağlı bulunuyordu. Örneğin kan dökücülüğü ve acımasızlığıyla tanınan yaşamı boyunca şiddet dehşet politikası izleyen Yavuz Sultan Selim ile 4. Murat gibi padişahlar döneminde mutlakiyet rejimi kendi mantığı çerçevesinde düzeni ve disiplini sağlıyordu. Bu çerçevede kendi ahlak ve hukuk anlayışını da egemen kılıyordu. Buna karşılık Sultan İbrahim gibi kişilik ve karakter zaafiyeti bulunan sultan halifeler döneminde mutlakiyet rejimi aksamalar gösteriyor, padişahtan kaynaklanan otorite zaafı tabana kadar hiyerarşik basamaklara yansıyordu. Hem merkezde hem de taşrada, yerelde meydana gelen otorite boşluğu çeşitli kademelerdeki ve karakterdeki alternatif güç odakları tarafından dolduruluyor, böylece mutlakiyet rejimi kokuşup bozularak mafyoz karakterdeki bir düzen görünümü alıyordu. Kısacası Osmanlı mutlakiyet rejimi tamamıyla yasal ve yasa dışı güç odaklarının tesis ettikleri otoritelere dayanıyordu. Yasal güç odaklarının başında sultan halife yer alıyor, onun otoritesi altında örgütlenen bürokrasi, hiyerarşik devlet yönetimini, piramidini oluşturuyordu. Buna karşılık ocaklar, eşraf, ayan, mütegallibe vesaire gibi güç odakları yasallık ile yasadışılık çizgisine yer alıyor. Bu çizgi ise son derece esnek ve geçirgen bir nitelik taşıyordu. Bunlar padişahın kimliğine ve yönetim anlayışına göre hareket ediyor, kendi durumlarını ayarlıyorlardı. Ancak kendi çıkarlarını her şeyin üzerinde tutuyor ve öncelikle bu çıkarların gereğini yapıyorlardı. Mafyoz toplum yapısının karakteristik unsurunu oluşturan bu güç odakları hem merkezde hem de yerelde yasal kılıf içinde serbestçe hareket edebiliyor, hem yasal hem de yasa dışı odaklarla işbirliği yaparak çıkarları öyle gerektirdiği için yasal düzenin rayına oturmasına izin vermiyorlardı. Kaldı ki yasallık, yasa dışılık çizgisinde yer alan kişi ve kurumlar kimi zaman hatta çoğunlukla bürokrasi ve hukuk mekanizması ile işbirliği yaparak onları da peşlerinden sürüklüyor, yasa dışı alana çekebiliyorlardı. Bunların dışında bir de tam anlamıyla yasa dışı güç odakları bulunuyordu. Eşkıya, haydut, çeşitli çete mensupları, soyguncular vesaire bu grupta yer alıyorlardı. Yasa dışı güç odakları, mafyos güç odakları sayesinde varlıklarını kolayca sürdürebiliyorlardı. Yasa dışı odakları ile yasal otorite arasında yer alan mafyos güç odakları arabuluculuk yapıyorlardı. Bunlar kimi zaman tarafları birbirleriyle karşı karşıya getirip birbirlerine kırdırıyor, kimi zaman da çıkarlarının gereği olarak buluşturup birleştiriyor, meydana getirdikleri uzlaşma ortamından çıkar sağlıyorlardı. Merkezi otoritenin zafiyet gösterdiği dönemlerde mafyos güç odakları ile yasa dışı odaklar ön plana çıkıyor, işlev ve işlerlik kazanıyorlardı. Bu işlev ve işlerlik ise mevcut otorite boşluğu alanında odaklanıyordu. Merkezi otoritenin gücünü pekiştirip kanıtladığı dönemlerde ise mafyos güç odakları bürokratik mekanizma ile işbirliğine girerek otoriteyi paylaşıyor, buna karşılık yasa dışı odaklar dışlanıyordu. Bu devinim de yine mutlakiyet rejiminde mutlak iradeyi oluşturan sultan halifelerin kimliği ile yönetim anlayışı doğrultusunda belirginleşiyordu. Osmanlı mutlakiyet rejimi böyle bir karaktere ve yönetim anlayışına sahip bulunduğu için düzen, sosyal ve yasal bakımdan sağlam bir zemine dayanmıyordu. Bu nedenle devlet otoritesi istikrarlı bir nitelik kazanamıyordu. Örneğin Sultan II. Osman olayı ile birlikte merkezi otorite tamamen yok oluyordu. Sultan 4. Murat cellat kement politikası uygulayarak merkezi otoriteyi alternatif otorite odaklarının üzerine çıkartarak mutlakiyet rejiminin gereğini yapıyordu. Onun hemen ardından da Sultan İbrahim merkezi otoriteyi haremdeki cahil cariyelerin oyuncağına çevirerek ocakların mafyos örgütlenmesine adeta peşkeş çekiyordu. 17. yüzyılın ortasına gelindiğinde ise devlet adeta Arnavut Bektaş Ağa'nın çıkar grubu tarafından yönetiliyordu. Bunun nedeni ise yine Sultan Halife'nin çocuk yaşta bulunmasıydı. Büyük valide Kösem Sultan ile valide Turhan Sultan birbirleriyle iktidar kavgasına girişiyordu. Bu kavga merkezi otorite bünyesinde mafyos karakterdeki bölünmelere yol açıyordu. 1651 yılında Osmanlı yönetimi böyle bir hastalıklı yapı sergiliyordu. Ocak ağalarının en yaşlısı ve saygını olan koca Müslühettin ağanın zatülcenp hastalığı nedeniyle yaşama gözlerini yummasından sonra bu makam Arnavut Bektaş ağaya kalıyordu. Ancak yaptıkları nedeniyle hiç kimse ondan hayırla bahsetmiyordu. Bektaş ağa için sert çeşmeyi tugat yani azgınların piri başı deniyordu. Bektaş ağa sokağa çıktığı zaman önünde ve arkasında 50 kadar nefer ile birlikte ıskaratlı ve yassı kuşaklı ağalar yürüyordu. Başında hünkârı sarık, belinde pala bulunan 20 kadar çuhadar, iki tarafında göz alıcı şekilde giyinen yoldaşlar yer alıyordu. İri yarı ve gösterişli bir Arnavut olan ağa atının üzerinde ilerlerken, kimi atının gözünü, kimi burnunu, kimi de kuyruğunu okşamayı bir ayrıcalık olarak kabul ediyordu. Bu ayrıcalık onlara hem mutluluk veriyor hem de emsalleri arasında avantaj sağlıyordu. Bektaş ağa geçerken kahvehaneler boşalıyor, halk ayağa kalkarak el pençe vaziyette yol üstü boyunca diziliyor, görünümüyle korku salan bu Arnavut ağayı selamlıyordu. Ağa tarafından selamlanmak ise selamlananın daha bir ayrıcalık elde etmesi anlamına geliyordu. Selamlanan şahıs çevresinde saygınlık kazanıyor, etkinliği arttırıyor, kimi zaman da korku salan bir odak haline geliyordu. Turhan Valide Ahmet Refik, Kanaat Kütüphanesi İstanbul 1931 sayfa 137. Hiç şüphe yok ki Bektaş Ağa yasal gücünü ocaktan ve buna bağlı olarak da büyük valide Kösem Sultan'dan alıyordu. O zamana kadar ağalar harem ile hüsnü intizaç suretinde vakit geçirmiş ve ihtiyar valide sultan hissolunur bir surette daima Bektaş Ağa'nın ilkaatına göre hareket etmiş idi. Hammer adı geçen eser cilt 10 sayfa 184. Fakat o zamana kadar sadrazam tayininde ocak ağaları söz sahibi olup Kösem Sultan da onların istekleri doğrultusunda atama yaptırırken ilk kez farklı bir uygulama gerçekleşiyordu. Bu kez hadım bir zenci olan Lala Süleyman Ağa'nın önerisiyle padişah Siyavuş Paşa'yı sadarete getiriyordu. Lala Süleyman Ağa her ne kadar Enderun erkanının desteğini sağlamış bulunuyorsa da gerçek gücünü Sultan 4. Mehmet'in annesi olan Valide Turhan Sultan'dan alıyordu. Merkezi yönetimin içinde Turhan Sultan'dan kaynaklanan yeni bir güç odağının ortaya çıkması Kösem Sultan kadar hatta ondan daha fazla Bektaş Ağa ile adamlarını rahatsız ediyordu. Nitekim genç ve yaşlı valide sultanların etrafında oluşan gruplar birbirlerine karşı açıktan husumet besliyorlardı. Bunun sonucunda da Arnavut Ocak Ağaları saraydaki koruyucuları olan büyük valide sultanı tek egemen yapmak amacıyla harekete geçiyorlardı. Nitekim bunun için bir plan hazırlıyor ve bu kanlı planı uygulamaya koyuyorlardı. Plan son aşamada Sultan 4. Mehmet'in katledilmesini öngörüyor ve amaçlıyordu. Böylece 4. Mehmet'in yerine kardeşi Şehzade Süleyman tahta çıkarılacaktı. Şehzade Süleyman'ın da Mehmet gibi yaşı küçüktü. Dolayısıyla annesi vesayetini elinde bulunduracak ve devreye yeni bir valide sultan sokulacaktı. Şehzade Süleyman'ın annesi Sultan 4. Mehmet'in annesi Turhan Sultan gibi uyanık, ihtiraslı ve cevval değildi. O saf ve kendini yönetemeyecek bir durumdaydı. Dolayısıyla irade tam anlamıyla Kösem Sultan'ın eline geçecek. Ocak Ağaları da hem Sultan 4. Mehmet'ten hem de kendilerine karşı sarayda bir güç odağı oluşturmuş bulunan Turhan Sultan'dan kurtulmuş olacaklardı. Sultan Mehmet Han'ı aradan kaldırıp, Turhan Sultan'ı eski saraya sürüp, etbaını katil edip, Sultan Mehmet biradiri Sultan Süleyman'ın validesi Dilaşup Sultan bir saf dil meczup meşrep bir hatundur. Validelik makamının hükmünü vermek sevdasında olamaz. Naima adı geçen eser cilt 5 sayfa 107. Turhan Sultan'ın yandaşları olaylar başlamadan önce dedikoduyu daha da ileri götürüyordu. Onların iddiasına göre Bektaş Ağa, padişahı valide sultanı ve onu destekleyenleri katletmeyi amaçlıyordu. Daha sonra büyük valide Kösem Sultan'ı ile evlenecek ve kendi padişahlığını ilan edecekti. Şurası muhakkak ki valide Kösem Sultan bir iktidar macerası uğruna devlet yönetimine sızmış olan mafyoz güç odakları ile işbirliği yapmaktan kaçınmıyor, Osmanlı hanedanı içine büyük bir katliamı göze alıyordu. Bu planların gerçekleştirilmesinde Kösem Sultan'a baş kapı ağası Bostancıbaşı Ali ile Kilercibaşı da kendisine yardım ediyordu. Kösem Sultan iddiaya göre helvacı Üveys Ağa'ya hazırlattığı zehirli şerbet ile Sultan 4. Mehmet'i öldürmeye hazırlanıyordu. Fakat Meleği adlı bir cariye bu gizli hazırlığı öğrenerek durumu Turhan Sultan'a bildiriyordu. Böylece Turhan Sultan önce oğlunun hayatını güvenceye alıyor, sonra da valide Kösem Sultan'a karşı saldırıya geçiyordu. Diğer taraftan Bektaş Ağa'nın öncülüğünde ocaklar da devreye giriyorlardı. Kösem Sultan tarafından yönlendirilen Bektaş Ağa ile adamları önce Turhan Sultan'ın danışmanı konumunda bulunan Kapı Ağası Süleyman Ağa, padişahın hocası Reyhan Ağa ile muhasip İsmail Ağaların ortadan kaldırılmalarını istemeye hazırlanıyorlardı. 2 Eylül 1651 günü yapılan bu hazırlıktan amaçlanan sonuç alınamıyordu. Bundan birkaç gün sonra Bektaş Ağa ile adamları sadrazama 10 bin yeni asker kaydedilmesi için öneride bulunuyorlardı. Bunun hemen ardından da Ocak Ağaları kışlalarda toplanıyordu. Bu toplantının padişah ve annesi üzerinde baskı tesis edeceğini hesaplayan ağalar divana temsilciler göndererek Lala Süleyman Paşa, Reyhan İsmail ve Lala İbrahim Ağaların Mısır'a sürülmelerini talep ediyorlardı. Bu ağaların hepsi hadım idi. Nitekim saraydaki tüm tabaşiler, hadımlar da bu ağaların etrafında toplanmış bulunuyorlardı. Dört hadım ağası ilk hedefin kendileri olduğunu öğreniyorlardı. Artık ölümle burun buruna gelen bu ağalar kendilerini yok ettirmek amacıyla Ocak Ağalarını kışkırtan Kösem Sultan'ı daha erken davranarak öldürmek üzere planlar yapıyorlardı. Bu sırada Yeniçeri kışlalarına casuslar gönderen hadım ağaları bunlar vasıtasıyla Ocak Ağalarının planlarını öğreniyorlardı. Nitekim casusların Süleyman Ağa'ya bildirdiklerine göre Kösem Sultan o gece sarayın bazı kapılarını açık bıraktıracaktı. Ocaklar bu yoldan rahatça saraya girebilecek, planlanan katliamı gerçekleştirebileceklerdi. Bu durum derhal Turhan Sultan'a bildiriliyordu. Bu arada Reyhan Ağa, Lala İbrahim Ağa, İsmail Ağa ve Ali Ağa yanlarına aldıkları 12 tavaşi ile birlikte büyük valide Kösem Sultan'ı öldürmek üzere sözleşiyor, bu beraberliği ise yeminle pekiştiriyorlardı. Naima adı geçen eser cilt 5 sayfa 109. Tavaşiler o akşam çevreyi hassasiyetle gözlemeye ve sarayı kontrol altına almaya başlıyorlardı. Bu sırada Kösem Sultan'ın ağalarının hazırlık içinde olduklarını, nöbetçilerden daha fazla silahlandıklarını, kılıç ve kamalarını süratle bileylediklerini saptıyorlardı. Hadım Süleyman Ağa durumu haber alınca Zülüflülerin ketüdasını, bazı yaşlı saray mensuplarını ve mabeyinde görevli olan Küçük Mehmet adlı pehlivan yapılı akil adamını yanına çağırıyordu. Bu toplantıda padişahın ekmeğini bugünler için yediklerini, onun canını kendi canları pahasına koruyacaklarını söyleyip yemin ediyorlardı. Naima adı geçen eser cilt 5 sayfa 109. Bu birliğe 120 zülüflü baltacı ve önde gelen saray mensupları da katılıyordu. Bunlar has odanın penceresinden saray halkına şöyle bağırıyorlardı. Siz uyuyorsunuz, yeniçeriler ise hepimizi öldürmek için sarayı istila ediyorlar. Büyük valide sultan ile ittifak etmişler, padişahı öldürecekler. Bektaş'ı tahta çıkaracaklar, valide de ona varacak. Hammer adı geçen eser cilt 10 sayfa 185. Saray halkı uyanıyor, silahlanarak sofaya çıkıyordu. Birinci oda halkı ocaklardan nefret ediyordu. Zira ocak ağalığı hep ocaktan yetişenlere veriliyor ve birinci oda halkı çok istediği halde ocak ağası olamıyordu. Böylece terakkiden mahrum kalıyorlardı. Ancak bu odanın has odabaşı ateşli bir Kösem Sultan taraftarıydı. Emrindeki hademeye bu işe karışmamalarını emrediyor, elindeki sopa ile tehditler savuruyordu. Fakat meşalelerin loş aydınlığından yararlanan hademeler bir anda üzerine saldırarak oda başını parça parça ediyorlardı. Bu sırada padişah herkesin odasına dönmesini istiyordu. Ama tavaşiler Valide Kösem Sultan'ı istemeye başlıyordu. Nitekim beklenen zamanın geldiğini düşünen Lala Süleyman Ağa topluluğun önüne geçiyor ve hep beraber yaşlı validenin dairesine doğru ilerliyorlardı. Bu topluluk validenin baş kapı gulamını parçalıyor, diğer tavaşilerden bazıları kaçıyor, bazıları da yaralanıyordu. Nihayet Valide Sultan'ın dairesi korumasız kalıyordu. Onlardan habersiz konumdaki Kösem Sultan o sırada ocakları bekliyordu. Bu nedenle dışarıdaki gürültüyü beklediği ocakların gelmesine yorumluyordu. Sevincinden yüreği oynamaya başladı. Süleyman Ağa kapının önüne geldi. Koca valide dışarıda nöbetçiler dolaşıyor zannediyordu. Yüksek sesle geldiler mi diye bağırdı. Süleyman Ağa sükunetini bozmadı. Beli geldiler, taşrada buyurun dedi. Koca valide Süleyman Ağa'yı sesinden tanıdı, bayılacak gibi oldu. Hemen yerinden fırladı, iç odalara kaçtı. Dolaplardan birinin içine girdi. Bitap ve pür heyecan, nefes bile almaya korkarak büzüldü. Turhan valide adı geçen eser sayfa 172. Bu durum büyük valide sultan için sonun başlangıcı oluyordu. Başta Süleyman Ağa olmak üzere eli silahlı topluluk hızla içeri giriyor, mumlar yakılarak ortalık aydınlatıyor, cariyeler bağırışarak kaçışıyorlardı. Ortalık ana baba gününü andırıyordu. Bir cariye valide sultanın kendisi olduğunu söyleyerek Kösem Sultan'ı kurtarmak ve onun yerine parçalanmak istiyordu. Nihayet Kösem Sultan saklandığı dolapta bulunuyor, eteğinden çekilip çıkarılıyordu. Küçük Mehmet birdenbire koca validenin üzerine atıldı. Kafasını gözünü epeyce yumrukladı. Çarçabuk perdelerden birinin ipini kesti. İhtiyar Kösem'in gırtlağına geçirdi. Hemen o dakikada boğuverdi. Koca validenin kulaklarından, ağzından ve burnundan kanlar fışkırdı. Küçük Mehmet'in eli üstü başı kanlar içinde kaldı. Ağalar koca valideyi yere serdiler. Odasındaki eşyayı yağma ederek dışarı çıktılar. Turhan Valide adı geçen eser sayfa 173. Böylece yeni bir katliam başlıyordu. Elinde meşale ve mumlar bulunan şahıslar sarayın içinde oradan oraya koşuşturuyor, o gürültü patırtı arasında öldürecek adam arıyorlardı. Nitekim o gece büyük validenin adamları olan Bostancıbaşı ile Kilercibaşı katlediliyordu. Sadrazam olaylar başlayınca saraya geliyor fakat tam o sırada Kösem Sultan'ın dairesine kıyamet kopuyordu. Kapının kırılıp da tavaşilerin Kösem Sultan'ı öldürmek üzere bağıra çağıra aramaları sadrazamı korkutuyordu. Bunun üzerine panikleyen sadrazam evine kaçıyordu. Sultan 4. Mehmet daha sonra haber gönderip huzuruna çağırıyor. Lala, ahval malumun olmuştur. Sadakat ile hizmetinde devam et. Devletime hıyanet üzere bulunanların cezası verilsin diyordu. Hammer adı geçen eser cilt 10 sayfa 187. Sadrazam önce sarayı teftiş ediyor, bazı kapıların maksatlı olarak açık bırakıldığını saptıyordu. Bu kapılar kapatılıyordu. Güneş doğarken ulema padişahın huzuruna giriyordu. Mabeyin hademeleri, bostancılar, baltacılar ellerinde kılıçlar olduğu halde padişahı korumak amacıyla kuşatmış bulunuyorlardı. Siyavuş Paşa'nın yanında Kösem Sultan'ı öldürten Süleyman Ağa da bulunuyordu. Bu sırada müftülüğe atanmayı umduğu için beyaz bir sof giymiş olan Hanefizade, sancak-ı şerifin çıkarılmasını ve tüm Müslümanların sancak altına çağrılmasını öneriyordu. Zira bu sırada ocak ağaları toplanmış bulunuyordu. Bu ağalar dört hadım ağasının başlarının kesilmesini istiyordu. Ayrıca ulemanın bir kısmıyla birlikte Müftü Aziz Efendi de padişahın iradesine karşın Bektaş ağaya katılmış ve onunla beraber hareket etmeye başlamıştı. Gece Yeniçeri ağası kapısında toplanan ve görüşmek istedikleri iki kaz askeri alıkoymuş olan ağalar ile ittifak ederek merkezi Tuğyan, ayaklanma merkezi olan Orta Camii'ye gitmeye karar verdiler. Hammer adı geçen eser cilt 10 sayfa 187. Yeniçeri ağası Karaçavuş atına binip askerini silah kuşanmış durumdaki hademelere karşı kışkırtıyordu. Karaçavuş bu askerlerin Kösem Sultan'ın intikamını almalarını istiyordu. Biz mutlaka validenin kanını isteriz deyince kalabalıktan biri sen valide sultanın varisi mi oldun diye bağırıyordu. Bunun üzerine ortalık derin bir sessizliğe gömülüyor. Bu sessizlik ocakların ağalarını tam anlamıyla desteklemediklerini gösteriyordu. Nitekim ocak ağalarının çağırdığı ulemanın bir kısmı da çeşitli gerekçeler göstererek onlara katılmıyordu. Bu durum Bektaş Ağa ile yandaşlarına karşın Turhan Sultan ile padişahın yanında yer alanların moralini yükseltiyor, onları cesaretlendiriyordu. Bu cesaretten yararlanan Ebu Said Efendi'nin önerisiyle Orta Cami'de toplanmış bulunan ocak ağaları ile adamlarına hitaben şu hattı hümayun kaleme alınıp kendilerine gönderiliyordu. Siz ki Yeniçeri ağalarından Yeniçeri ağası ve Ketüd ağası ve Bektaş ağası huzuruma gelip ayak divanına hazır olasız. Ağaları virmeziz ve virilmez ve nef yolunmaz. Ayak divanına gelip her ne sözümüz var ise huzuru hümayunumuzda söyleyesiz. Muhalefet ederseniz hakkınızdan gelinir. Turhan Valide adı geçen eser sayfa 184, Naima adı geçen eser cilt 5 sayfa 127. Ocak ağaları hattı hümayunu diğerlerinden gizli okuyor, durumlarının son derece kötü olduğunu görüyor ve endişeye kapılıyorlardı. Buna rağmen Yeniçeri ağası Karaçavuş sert bir çıkış yaparak iradeyi getiren Haseki'ye şunları söylüyordu. Bizden oraya giden yoktur, burada dururuz. Padişahımıza asi değiliz. Üzerimize gelirlerse müdafaa edip dövüşürüz. Hammer adı geçen eser cilt 10 sayfa 188. Bu hattı hümayun Orta Cami'de toplanmış olan ocaklar arasında huzursuzluk ve endişeye neden oluyordu. Yeniçeri ağası Karaçavuş durumu kontrol altına alabilmek için oda başıları ve çorbacıları çağırarak kapıları kapatmalarını, dışarıdan gelenleri içeri almalarını ve hiç kimseyi dışarı bırakmamalarını emrediyordu. Ancak orada bulunan yaşlı oda başılardan biri, "Aa sen ne söylüyorsun? Odalarda yoldaş kalmadı. Hep sarayı hümayuna gittiler. Kimi zapt edelim?" diyordu. Naima adı geçen eser cilt 5 sayfa 127. Bu sözler ocak ağaları üzerinde adeta şok etkisi yapıyordu. Gerçekten de odabaşı ve çorbacılardan pek çoğu ocak ağalarının desteksiz kaldığını görünce isyancı durumuna düşüp de başını yitirmek korkusuna kapılıyor ve Orta Cami'yi terk ederek sancak-ı şerif altına koşuyorlardı. Bektaş Ağa gruplar halinde topluca kimi de tek tek kaçan ocakları durdurmak düşüncesiyle altın ve gümüş torbalarını Orta Cami'ye getirtiyorsa da bunlara hiç kimse el sürmüyordu. Bunun üzerine Kul Ketüd Ağası Bektaş Ağa'ya birbirini izleyen hatalar yaptırıp işi buraya vardırdıktan sonra birkaç keseyi gözden çıkararak işin içinden sıyrılamayacağını söyleyerek tarizde bulunuyordu. Bu sırada ulemanın bir kısmı saraya gitmiş, bir kısmı da evlerine dönmüştü. Eski müftü Aziz Efendi Samatya'daki bahçesine çekilmiş bulunuyordu.